Ayrım 6.
Sonra bütün bu sözlerin sonunu da anlamadığım bir biçimde bağlarlar. Kime yazsa para etmezmiş. Çünkü albaya göre bu az değmen sevimli değilmiş. Asıl sizde kötülük var derim onlara. Doğru derler. Bakkal Rıza'nın karısı kötülüğün onlarda olmasına sevinir. Benim anladığıma göre bu kadın az değmeni tutar. Böyle zamanlarda albaya da Hikmet abine de güvenilmez. Hem insan hakları derler hem de fakir az değmene kızarlar. Ama senin için hep iyi sözler ederler. Temsil yazdığını duyunca Hüsamettin Bey de sevindi. Sana kitaplar yollayacak. Hikmet abine göre bunları okursan bir şey anlamazmışsın. Söz buraya gelince Bakkal Rıza'nın bile anlayamadığı bir çekişme tuttururlar. Gözümle gördüm. Onlar birbirlerine bağırırken Bakkal Rıza veresiye defterini çıkarıyor, hesapları incelermiş gibi yaparak defterin arkasına çarpık yazıyla bir şeyler karalıyor. Onlar yatışınca birden sorar. Müessif ne demek? Hikmet durdu. Başka bir diyeceğin var mı Nurhayat Hanım? Ben bir şey demedim ki. Hikmet düşündü, kalemi ağzına soktu, sandalyesine yaslandı. Benim de diyeceklerim olmalı. Bir sigara yaktı, bir sigara da Nurhayat Hanım'a verdi. Dul kadın derin bir nefes aldı, içini çekti, rahatladı. Dizlerini sıkan çorap lastiklerini indirdi. Sigara dumanları masayı kapladı. Mavi dumanlar eşyayı inceltti, şimdiki zamanın katı görüntülerini dağıttı, geçmiş zamana gidildi. Hikmet dul kadına sormadan onu da aynı zamana götürdü, ikisi el ele tutuşarak. Hikmet ellerini masanın üzerine koydu. Dul kadına görmeden baktı, kendi sesini duymadan konuştu. Benim de diyeceklerim olmalı, bir şeyler yazmalıyım. Yüksek sesle yazarsam sence bir mahsuru var mı? Nurhayat Hanım kımıldadı, dizlerini birbirine sürttü. Bir şey söyleyecekmiş gibi dudaklarını oynattı. Hikmet bir hışırtı duydu. Çamaşırdan sertleşmiş ellerini ovuşturdu herhalde. Dul kadın hiçbir şey söylemedi. Hidayet kardeşim, ben de sana bir iki satır yazmalıyım. Bazı şeyleri birilerine anlatmalıyım. Bu temsil meselesi aklımı çok kurcalıyor. Bir geri gidiyorum, bir ileri gidemiyorum. Bu oyun işi geçmişe ait bir keyfiyet galiba benim için. Kusura bakma, aceleden başka bir kelime bulamadım. Teğmene soru ver ya da bir sözlüğe filan bakarsın. Siz bölük çapında usta işi bir oyuna girişiyorsunuz. Benim oyunlarım çok geride kaldı. Hepsi de acemi işi oyunlardı. İlk sahneye çıktığımdan beri yıllar geçti. Işıklara karşı, karanlık ve şekilsiz bir kalabalığa karşı, kımıldayan ve görünmeyen ve çok kollu ve çok başlı ve yalnız ön sıradakileri ayaklı bir kalabalığa karşı ben de bir zamanlar oynamıştım. Ben de bir zamanlar başını hatırlayıp sonunu unuttuğum, bazı cümlelerini aklımda tuttuğum bir ya da birkaç oyunda küçük rolleri oldukça başarısız yorumlamıştım. Seyircinin baskısı yüzünden rolümü değil kendimi hissetmiştim. İlk olarak Halk Evi'nde sahneye çıkmıştım. Son olarak da Halk Evi'nde sahneye çıkmıştım. Kafamda bütün yapı yıkılmış, sadece sahne arkasından sokağa inen merdivenler duruyor. Çünkü biz tiyatroya hep oradan girerdik. Hidayetçim, ne yazık ki her şeyi sana anlatırken üstlerine, teğmene, generale filan bile garip gelecek bir biçimde süslemek zorundayım. Neden zorundayım? Bunu da değil sana üstlerine, teğmene, generale filan ve benzeri büyük adamlara bile anlatmanın güçlüğünü seziyorum. Fakat Nurhayat Hanım'ın izniyle elde ettiğim bu fırsatı da doğrusu hiç kaçırmak niyetinde değilim. Nasılsın kardeşim Hidayet, iyi misin? Allah hepimize sabırlar versin. Sahneye ilk çıktığım zaman aslında 12 yaşındaydım. Oyunda 8 yaşındaydım. Başrolleri paylaşan öğrenciler de aslında 15 yaşında oldukları halde 50 yaşındaki annemiz ve babamız gibi bir takım ihtiyarları canlandırıyorlardı. Yalnız onlara makyaj yapılmıştı, yalnız onların saçları pudrayla beyazlatılmıştı. Sahnede kontrplaktan ağaçlar vardı. Bu ağaçları oyundan bir hafta önce başka bir piyeste bilmem ne yüksekokulunun Halk Evleri Günü münasebetiyle oynadıkları bir köy piyesinde Sonradan sahnenin arkasına atılan karton çeşmenin gerisinde seyretmiştim. Belki de bu ağaçların tarihi çok daha gerilere gidiyordu. Belki de bütün oyunları, halk evinin sahnesinde canlandırılan bütün trajedileri ve operaları bu ağaçların önünde oynamışlardı. Bu yeni bir yaşantıydı oğlum Hidayet. Yakından bakılınca sarı ve yeşil titrek lekelerden ibaret olan bu renk yığınına ağaç deniliyordu. Ağaçlara da oyunun programında yazdığına göre dekor deniliyordu. Elbiselere kostüm deniliyordu. Makyaja makyaj deniliyordu. Paralara, yiyeceklere filan da aksesuar deniliyordu. Bu kelimeye pek dilimiz dönmüyordu. Bu yeni dünyanın bütün eşyaları daha önce de kullanılmıştı, daha sonra da kullanılacaktı. Fakat yiyecekleri, oyun biter bitmez hemen kapışıyorduk. Tabii sahnede yiyeceklerle pek ilgilenmiyorduk ya da ilgileniyorduk da yiyormuş gibi yaparak yemiyorduk. Ben son perde kapandıktan sonra da herkes kadar yemek içmek istediğim halde, belki de bu isteğimi çok belli ettiğim için ancak yarım dilim ekmek filan kapabiliyordum. Herkes de benim kadar yemek içmek istediği halde galiba bu isteklerini pek belli etmedikleri için benden fazla şeyler elde ediyorlardı. Ben duruma pek aldırmıyordum galiba çünkü galiba aşıktım. Galiba başroldeki pudralı saçlı ihtiyar genç kızı seviyordum. Onun ihtiyarlığını da seviyordum. Tabii bana aldırmıyordu 17 yaşındaki ihtiyar kocasıyla birlikte sahneye çıkınca çatlak sesler çıkarmaya çalışıyor ve önce rol icabı sonra gerçekten beni ve bütün küçük çocukları görmeden konuşuyordu. Çünkü biz rol icabı karanlıkta duruyorduk. İhtiyarlar çok konuşuyordu. Ben onların konuşması bitince ilk söz alan çocuk da değildim. Üstelik sözlerim bir cümlenin ortası, başı, sonu gibi bir şeydi. Tam bir cümle kuramıyordum. Mesela makinelerle birlikte gibi bir söz ya da aydınlıklara çıkarak gibi bir şeyler. Belki de benden önceki çocuğun sözünü tamamlıyordum ya da benden sonra cümlemi bitiriyorlardı. İsim tamlaması gibi bir roldeydim. Herkes gibi ben de bir adım öne çıkarak bağırıyordum. Ülkemizin ilerlemesi... Sanıyorum ülkemizin eskisi, yenisi, gençler, ilerlemek, ileri gitmek gibi bir şeyler oynuyorduk. Yıllarca sonra gene aynı sahnede bir iki role daha çıktım. İki piyes birden oynuyorduk. İki piyes birden nasıl oynanır bilmem ki, olur mu dersin? Bir tanesinde uşak rolündeydim. Ben ve bir tepsinin içindeki bardaklar birlikte sahneye giriyorduk. Birkaç kelime de söylüyordum galiba. Bana pek aldırılmıyordu. Kahramanlar arasında benden daha önemli meseleler vardı. Tehlikeye düşen aşklar, tartışmalar ve bütün bunların önemini seyirciden gizliyormuş gibi yapmak için düzenlenmiş İngiliz nezaketleri arasında sahneye şöyle bir girip çıkıyordum. Sanki kahramanlara içki sunulmadan bu incelikler yapılamazmış gibi sahnenin ortasında dikiliyordum. Seyirci için sahnede kopan fırtınalardan habersiz bir gölgeydim. Oysa ortalıkta dönen bütün oyunları gayet iyi biliyordum. Çünkü bir sürü prova yapmıştık. Bazı oyuncuların sözlerini bile ezberlemiştim. Ah, biri hastalansaydı da yerine ben oynasaydım. Daha başka şeyler de biliyordum. Mesela oyunu düzenleyen dernekten olmadığı halde başrolde oynayan güzel kız için çıkarılan dedikoduları duymuştum. Konuşmalardan, bakışmalardan ve bir araya gelişlerden bir şeyler seziyordum. Fakat bu çeşit oyunlar provalardan da önce başlamıştı. Dernek başkanı ile güzel kızın arasında daha önce neler geçmişti bilemiyordum. Ben oyunların ortasında içeri girmiştim. Provalardan sonra da kim bilir neler oluyordu. Derler ki Hidayet kardeşim, tiyatroda olaylar hep sahnenin dışında olurmuş. Bunlar sahnede anlatılırmış sadece. Brutus'un nasıl yaralandığını gören var mı? Sanki sahnenin gerisinde duran bir tahta perdenin önüne bir sandalye koyup üstüne çıkmışız, seyircilere sırtımızı dönerek olup bitenleri seyrediyoruz. Arada bir seyirciye dönerek anlatıyoruz. İşte Brutus yaralandı. Ah, perdenin gerisinde Polonius varmış. Ben seyircilerin yerinde olsam anlatılanlara dünyada inanmazdım. Sandalyenin üzerine eski bir gazete kağıdı koyup üstüne çıkarak kendi gözlerimle görürdüm. Tahta perdenin arkasında her şey muhakkak başka türlüdür. Evet, başka türlü oluyordu. Bunu provaya geldikleri zaman gözlerinden anlıyordum. Bütün davranışlarından belli oluyordu. Bilmediğim olaylar geçmişti. Görünüşte ilerlemiş bir durum yoktu. Oysa ben bütün cümlelerin baş tarafını kaçırdığımı çok iyi biliyordum, oyuna geliyordum. Bütün oyuncular provaya gelmeden önce yaşadıkları maceraların izlerini taşıyorlardı. İyi ezberleyemedikleri rollerini oynarlarken de ayrıca özel bir yaşantıları vardı. Ben bu geçişleri bir türlü sezemiyordum. Benim hayatım sürekli bir büyük oyundan ibaretti. Bununla birlikte prova başlayınca her şeyi unutuyordum. İkinci piyesteki oldukça uzun olan rolüme kaptırıyordum kendimi. Sonra kısa bir ara verilince uyanıyordum. İşte ondan sonra kardeşim Hidayet, insanlığa öfkem başlıyordu. Belki de ilk öfkelerimi bu oyunlar sırasında duymuştum. Çünkü bütün gücüme rağmen oyuna geliyordum. Kendime kızıyordum. Çünkü oyuna geliyordum. Anlıyor musun oğlum Hidayet? Oyuna geliyordum. Oyuna gelmemeliydim. Bana oyun oynanmamalıydı. Bütün gücümle uyanık kalmalıydım. Başkalarının rüyalarını görmemeliydim. Ve kardeşim Hidayet öfkelenince de onların bütün kusurlarını, küçüklüklerini, daha önce hoşgörüyle karşıladığım kendini beğenmişliklerini daha şiddetli görüyordum ve unutmuyordum. Onları kıskanıyordum, onları beğenmiyordum. Oynadıkları oyunu hiç anlamıyorlardı, yaşamak istiyorlardı, en çok buna kızıyordum. Provalar ilerledikçe karışıklık arttı, herkesin kitabı kayboldu. Suflörde kalan tek kitabında sayfaları dağıldı, sırası karıştı. Bu yüzden bazı sahneler zamanından önce oynandı. Bazı sahneleri de o sırada perde bittiği için atladılar. Benim uşak rolünde bir iki kelime söylediğim sahne de unutuldu bu arada. Sadece tepsiyle göründüğüm sahne oynandı. Oysa babamın homurdanmaları pahasına giydiğim ve o güne kadar sandıkta duran ve Cumhuriyet'in ilanında giyilmek üzere yaptırılan ve babamın ancak üç kere giyebildiği ve sonra şişmanladığı için kaldırılan frak üstüme tam gelmişti. Aceleden kolalı beyaz gömleğinin kol düğmelerini bulamadığım için onların yerine tel parçaları bağlamış ve düğme deliklerinin çevresini yırtmıştım telaştan. Bütün bu heyecan boşa gitmişti. Öfkeden ağlamıştım, bana gülmüşlerdi, oyuna gelmiştim. Bazı sözler vardır oğlum Hidayet, insan onlarsız edemez. Ölü noktaya gelmiş olan bir oyun onlarla birden canlanır, akıcı, sürükleyici bir duruma gelir. Cümlelerin üstüne bir ağır başlılık gelir. Seyredenler neden olduğunu bilmeden birden duygulanır. Oysa insan kendisine ait gizli bir kötülüğü, can sıkıcı bir küçüklüğü fark etmiştir tam o sırada. İçinden yüzünü buruşturur. Fakat oyunu ne pahasına olursa olsun sürdürmek gerekmektedir. Oyunun kuralı budur. Bu yüzden daha önce yaratmış olduğu etkiden yararlanır. Bana bunu yapamazlardı, artık devam edemeyeceğimi anlıyordum gibi başı ve sonu olmayan sözler mırıldanır. Ya da neredeyse ağlayacaktım diye sızlanır ya da okumuş olduğu kitaplardan yararlanır kimseye belli etmeden. Onlardan işine geldiği gibi ters anlamlar çıkarır. Artık akşam olmaktadır kardeşim Hidayet. Nurhayat annenin sandalyede oturmaktan sırtı ağrımaktadır. Mektubumuz karışık olmakla birlikte ruhumuzun aynasıdır. Derlenip toparlanması, içimizin derlenip toparlanmasına bağlıdır. Biraz daha zamana ihtiyacımız vardır. Acele edelim beyler. Bölükteki herkese, çavuşa, teğmene, piyesteki generale mahsus selam ederim. Nurhayat anneniz, kardeşlerin selam ederler. Bakkal Rıza selam eder. Çırak Süleyman selam eder. Hüsamettin emekli albayım selam eder. Selam ederiz, selam ederiz. Acele edelim, selamlar, selamlar. Annen Nurhayat, ağabeyin Hikmet. Hikmet mektubu aceleyle katladı, zarfa koydu, zarfın üstünü yazdı, Nurhayat Hanım'a verdi. Işığı yakmayı unutmuşlardı, hava kararmıştı. Nurhayat Hanım kalktı, sigara tablasını aldı, çöp tenekesine boşalttı. Hikmet artan kağıtları kaldırdı. Nurhayat Hanım'ı kapıya kadar götürdü, kapıyı kapadı, odasına döndü. birlikte oturdukları sırada ayaklarının hareketleriyle buruşmuş olan kilimi düzeltti. Mektup yazdığı kalemi kaldırdı, sigara ile kibriti cebine soktu. Yatağın üstüne oturdu. Bir yaşantıyı tam bitirmeli. Hiçbir iz kalmamalı ondan, yeni yaşantılar için. Yeni yaşantılar için. Bunu önceden bilseydim, yaşantı milyoneri olmuştum. 3. Albay Hüsamettin Bey. Albay Hüsamettin Bey nerede oturuyor? Bana sorarsanız üç yerde birden oturuyor. Bir kere sokak kapısının üstündeki sarı plakaya inanmak gerekirse, bu üç katlı evde yalnız Albay Hüsamettin Tambay yaşıyor. Ben ısrar ettim de pirinç levhanın üstüne küçük harflerle küçük bir emekli kelimesi ekledik. Albayım dedim. Sonra bizim evi askerlik şubesi sanacaklar. Razı oldu. Bana kızmaz. Sonra benim katın sahanlığında kalın resim kağıdına yazılmış bir emekli Albay Hüsamettin uyarısı var. Ben soyadı kanunundan yanayım. Albayım istemiyor. Ben de yazmadım. Pirinç levhaya gelince albayım 7. tümen emrindeyken general bütün albaylara birer tane yaptırmış. O günlerde de albayım emekliye sevk edilmiş. Soyadınızı beğenmiyorsanız albayım dedim. Kapıdaki tam bayın üzerine beyaz bir kağıt yapıştıralım. Yoksa sarı mı olsun? İstemedi. Emekliyi de bu kağıda yazardık. Albay Hüsamettin emekli. Bütün yaşlı albayların soyadı emekli olmalı bana kalırsa. Ben onları birbirlerinden ayırmak istemiyorum. Neyse albayımın merdiveninin başındaki kağıt levha ona gidenlere yardımcı oluyor. Ben kendisiyle bunları konuşurken birden elini alnına vurdu. Emeklilikten sonra kazandığı bir alışkanlık. Ya seni albay zannederlerse dedi. Hemen aşağı koştum, duvarın üzerine albayımın çatı katına çıkan merdiveni gösteren bir ok boyadım. Albaya gidenler bu taraftan. Albayım, siz resmi daire misiniz? Ne yapsın? Onun kapısı merdiven biter bitmez insanın karşısına çıkıyor. Bu yüzden benim sahanlığı ortak kullanıyoruz. Demek ki duvardaki oku izlemek istemeyenler bana gelecekler. Ben de geçenlerde yüzbaşı olmuşum albayım. Artık daha fazla olamazsın diyorlar. İnsanın oturduğu yerde bu kadar olması da iyi. Albayıma o kadar söyledim sahanlıktaki yazı ve ok yeter diye. Zaten ben geldiğimde sadece tümen karargahından getirdiği sarı levha vardı. Hayır, dinlemedi. Dairesinin kapısına da kartvizitini iliştirdi. Albayım, buyur oğlum Hikmet. Kapınızda bir kart var. Sizi Albay Hüsamettin Tambay ziyaret etmiş. Sevgiler ve saygılar sunuyor. Kartı kapıya yerleştirdiği gün işte böyle söyledim albayıma. Bu adamı ben azdırdım galiba. Yakında karargahta olduğu gibi yakasına da bir Albay Hüsamettin takacak ya da göğsüne. Siyah plastikten ince uzun bir rozet. Beyaz büyük harflerle bir yazı. Albay H. Tambay. Öbür yakasına da otobüs pasosu gibi resimli olanlarından. Yalnız yanında sigara içerken dikkat etmeli. Albayımın kimliği tutuşmasın. Albayım, bir de girilmez yazalım mı kartvizitin altına? Tarihi incelemeleriniz sırasında belki rahatsız edilmek istemezsiniz. Emekli Tarih Kurumu üyesi, lütfen rahatsız etmeyiniz. Mütemmim malumat için müracaat alt kat. Alt katta bir yazı. Albayımın yanındayım. Siz adamı deli edersiniz. Siz buyurun. Hayır, önce siz buyurun. İkimiz birden buyuramayız. Kapı dar. Haha. Öyleyse ben kapıda biraz nefes alayım. Daha önce söyleseydiniz ya. Albayım, terlik sesi. Çalışıyor demek ki. Çalışıyor dedi misafire dönerek. Odalarda Romalılar, Osmanlılar kol kola dolaşıyor. Kapıyı hangisi açacak? Terlik ışırtısı büyüdü, yaklaştı, durdu. Hay Allah, gene son anda aklıma geldi. Aman geri çekilin, kapı dışa açılır. Sendelediler. Misafir kapıyla duvar arasında kaldı. Hikmet oğlum, gel de sana Roma'nın... Misafir kendini kapıdan kurtardı. Hüsamettin Bey durakladı, şaşırdı ve hemen sevindi. Sermet, nasıl buldun? Hikmet aceleyle tamamladı. Bizim şubeyi... Albay onları yukarı çekti. Biz daha önce tanıştık kendisiyle albayım. Neden daha önce haber vermedin Zermet? Haber vermeye gelmiş albayım. Siz şimdi gidin Zermet Bey, biraz sonra haberli gelirsiniz. Artık dursana Hikmet. Bir insanla olsun tanışırken kısa bir süre için kendini korumasını öğren. Ben neden böyleyim albayım? Üzülme, biz emekliyiz, seni hoş görürüz. Ben de kendimi hoşgörüyle karşılamak istiyorum albayım. Uğraştıkça daha derin bir bataklığa gömüldüğümü hissediyorum. Başını kaldırdı. Sermet Bey gülümsüyordu. Hüsamettin Bey gülümsüyordu. Bağışladınız mı beni? Fark etmediler bile. İnanmam, ihtiyatlı olmalıyım. Benim boş bulunduğumu ya da kuşkulandığımı kimse sezmemeli. Gülümsemelerine katılmalıyım. Ağzını oynatmaya hazırlandı fakat gözler bu karara uymadılar. Hepsini geri aldı. Konuşuluyordu, Hikmet susuyordu. Kişiliği korumak için bazen yaşamamak gerekiyor. Odayı, insanları, eşyayı görmüyordu. Burası gene de en rahat yer sayılır. Hayatın akışına kapılıp gitmemek için bu geniş dünyada böyle bir gecekonduya sıkışmak mecburiyeti hasıl oluyordu albaylarım. Eski yaralar, albaylarım, 303'ten kalma. Bana vurdular albaylarım, bana vuruluyordu. Merak etme Hikmet oğlum, sen düzelirsin. Öyle deniliyordu albaylarım. Yarım kalmış generallerim. Sen elbette bir yolunu bulursun diyorlardı. Kirpiklerini tozlandıran, yüzünün çizgilerini keskinleştiren güneş ışınlarına bakmaya çalışarak son bir gülümseyiş denemesine girişti. Sermet Bey'e baktı. Sermet albayın bacakları çarpıktı. Süvari olmalı. Hayır, levazımmış. Emekliliklerinden başka kaybedecek şeyleri olmayan insanlar, bütün dünya albayları birleşiniz. İçinin biraz ısındığını hissetti. Güneşten olacak. Okuyorum Sermet. Tarihe meraklı olduğumu bilirsin. Kim meraklı değil ki, herkes okuyor. Yalnız gerilimle yaşanmaz. Biraz da tarih okuyalım. Herkes tarih okuyor albayım. Bugüne değer veren kalmadı. Bugün zaten yaşanıyor. Asıl geçmişte ne olmuş bakalım. Sararmış vesaikin, kararmış fotokopilerinin, kirlenmiş baskıları. Bugünü daha iyi anlamak içinmiş aslında. Ne olacak anlayacaksın da, daha mı iyi yaşayacaksın? Öyle deme, öğren öğren. Nazım Paşa'yı Ruslar nasıl aldatmış? Bakkal Rıza'nın beni aldatmasına karşı yararı dokunur mu? Anlamıyorsun, meseleleri ayağa düşürüyorsun. Anlamıyorsunuz, meseleler hiçbir zaman başa çıkmadı. Hele sizler, hele sizler, kimsesizler için hiç. Hatta kendini Tevfik Fikret sananlar için bile. Gene de herkes tarih okuyor. Bütün belgeler bir bir gün ışığına çıkarılıyor. Bu belgeler de tarihimize ışık tutuyor. Bir millet tarihine düşkün olmalı deniliyor. Bitmez tükenmez yazışmalar, hürmetlerime arz ederimler içinde küfürleşmeler, İlk olarak Paşa Hazretlerini ben ikaz etmiştimler. Ey hakikate susamış milletim öğrenler, nasihatler, muhasebeler, harbi umumi hatıraları, Edirne hatıraları, hatıra fotoğrafları, ok işaretli paşalar, çarpı işaretli mülazıma evveller, damat paşaya akıl öğreten aklı evveller, vakayı vakvakiyeler, vakka nüvisler, takvimi vekailer, saatli marif takvimleri, Napolyon'dan seçmeler, Hamit Paşa'dan inciler, Veliaht Hazretleri bana demiştikiler, topun başında Arap zabiti kıyafetinde çektirilmiş soluk fotoğraflar, Vilayat-ı Şarkiye'nin o günkü resimleri bir Yeniçeri kıyafeti, donanmamızın hali pürmelalini gösteren temsili resimler, şarkılı ibreti alemler, muahedeler, antlaşmalar, muhterem refikim Saffet Paşa için imzalanmış Ahmet Paşa fotoğrafları, milletime feda olsunlar, bir cevabımızlar, zaruri bir açıklamalar, ben o sırada Garp cephesinde vazifedeydimler, aslında hadise şu şekilde vuku bulmuşturlar, tarih tekerrürden ibaretler, 2. Selim devrinde saray adetleri, Ahval-i adiyeler, Öjen Frederick'in hediyesi saatler, Hüsnü Paşaların bir Fransız ressamının eliyle portreleri, ahiretten dönenler, ölümün eşiğinden dönenler, Kırım seferinden avdet edenler, fetvalar, Şeyhülislamlar, doymak bilmeyen ihtiraslar, Osmanlı ordusunun talim terbiyesi hakkında Baron von Paşaların fikriyatı,